Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 29. Ayrım. Günün ışıkları solarken Fen'le birlikte bir nehir göletinin kıyısında oturuyorlardı. Fen, Taita'nın kil tablete çizmiş olduğu temel tenmas üçlüsüne çalışmaktaydı. Her biri bir güç kelimesinin işaretiydi. Birleşik olarak kullanıldıklarında ise o kadar olağanüstü ve yüklü oluyorlardı ki, ancak onları almaya özenle hazırlanmış bir zihin tarafından güvenle sindirilebilirlerdi. Taita Fen'in yanında oturmuş, eğer birleşmenin şoku ters bir tepki yaratırsa onu kurtarmak üzere hazır bekliyordu. Suyun karşı tarafında koyu kırmızı göğüslü devasa bir balıkçıl dolaşıyordu. Sonunda suya daldı. Ama Fen sembollere o kadar konsantre olmuştu ki kuşun sıçrattığı suları ve sonra uzun siyah gagasında gümüş rengi bir balıkla kanat çırpıp yükseldiğini fark etmedi. Taita da kendi duygularını daha yakından analiz etmeye çalışıyordu. Kendi sevinçli halinin tek bir nedeni vardı. Yanındaki çocuğa duyduğu sevgi ve bunun yarattığı mutluluk. Diğer yandan her ikisi adına korkması için de zorlayıcı nedenler vardı. Kendisinin, Firavun'u ve ülkesini korumak için yapması gereken kutsal bir görevi vardı. Herhangi bir planı olmadan güçlü bir kötülük kaynağıyla karşılaşmaya gidiyordu. Yağmacı bir leoparın karşısında yalnız bir tavşandı. Bütün koşullar ona karşıydı. O karşılaşmanın sonuçlarının kötü olacağı hemen hemen kesindi. Peki o zaman neden hiç o sonuçları düşünmez gibiydi? O zaman fark etti ki bu basit muhakeme zincirini bile takip etmekte zorlanıyordu. Sanki yoluna kasten engeller konurmuş gibiydi. İçinden gelen güçlü bir dürtü, düşünmekten vazgeçmesini, duyduğu mutluluğun tadını çıkartmasını ve karşılaşacağı sorunlarla önceden yapılmış tutarlı bir plana bağlı kalmadan hemen o anda başa çıkma yeteneğine güvenmesini söylüyordu. Bu tehlikeli ve pervasız bir düşünme şekli diye düşündü ve sanki bu bir şakaymış gibi yüksek sesle güldü. O arada Fen'in konsantrasyonunu bozmuştu. Kız başını kaldırıp baktı ve kaşlarını çattı. ''Ne oldu Taita?'' dedi. ''Sembol kat sayılarının rasyonel bileşimine yoğunlaşmışken dikkatimin dağılmasının tehlikeli olacağını söylemiştim.'' Kızın sözleri Taita'yı bir anda kendine getirdi ve ne kadar kötü bir hata yapmış olduğunu fark etti. Haklısın. Affet beni. Fen yeniden kucağındaki kil tablete döndü. Taita da soruna odaklanmaya çalıştı. Ama sorun yine sisli ve önemsiz kaldı. Taita hızla dudağını ısırdı ve kan çıktığını fark etti. Duyduğu keskin acı kendine gelmesini sağlamıştı. Büyük bir çaba harcayarak konsantre oldu. Hatırlamak zorunda olduğu bir şey vardı. Yakalamaya çalıştı ama o bir gölge olarak kalmaya devam etti. Bir daha denedi ama yine yakalayamadı. Yanında Fen kıpırdanıp içini çekti. Sonra kafasını kaldırıp Taita'ya baktı ve kil tableti kenara koydu. Konsantre olamıyorum. Senin huzursuzluğunu hissedebiliyorum. Bir şey seni engelliyor. O içten yeşil gözlerini ona dikti ve sonra... ''Onu şimdi görebiliyorum.'' diye fısıldadı. ''Bu o, sudaki cadı.'' Çabucak boynundaki altını çıkardı ve avucuna aldı. İki eliyle birden tutuyordu. Taita da Losiris tılsımını çıkarıp kendi eline aldı. Sonra ellerini birbirlerinin eline değdirip korunma halkasını oluşturdular. Taita hemen hemen aynı anda o yabancı etkinin geri çekildiğini hissetti. Hatırlamakta zorlandığı sözler de bir anda aklına gelmişti. Demeter'in uyarısını hatırlamaya çalışıyordu. Seni şimdiden kötülüğüyle etkilemiştir. Büyüleriyle ve ayartmalarıyla seni bağlamıştır. Sonra sağduyunu da çarpıtacak. Çok geçmeden onun sahiden kötü olduğundan kuşkulanmaya başlayacaksın. Sana güzel, soylu ve herkes kadar erdemli görünür olacak. Seni ona karşı doldurdum diye asıl benim kötü olduğumu düşüneceksin. Bunlar olduğu zaman bizi bölmüş olacak ve ben yok olacağım. Sen de kendi rızanla isteyerek teslim olacaksın. Böylece her ikimize karşı zafer kazanacak. Taita Eos'un zayıflatıcı etkisinden kurtulana dek koruyucu halkanın içinde kaldılar. Fen'in gösterdiği desteğe hayran kalmıştı. Onun o yumuşak minik ellerinden kendi çarpık ve boğum boğum ellerine akan gücü hissedebiliyordu. Bir ömre sığmayacak kadar çok şey paylaşmışlar ve birlikte duvarları mermer ve granitten ruhani bir kale yaratmışlardı. Karanlık hızla çöktü ve havuzun üstü yüzeydeki böceklere pike yapan yarasalarla doldu. Karşı kıyıda bir sırtlan acılı bir çığlık attı. Tayita, Fen'in elini bırakmadan ayağa kalkıp onu da kaldırdı ve kamp yerine döndüler. Onları Meren karşıladı. Neşeli bir tavırla, "Sizi bulmak için bir ekip yolluyordum neredeyse," diye seslendi. Daha sonra Tayita, Meren ve subaylarıyla birlikte ateşin başına oturdu. Onlar da neşeliydiler ve Tayita uzaktan öteki adamların şakalarını ve kahkahalarını duyabiliyordu. Bir an için onları ayıltacak bir uyarı yapmayı düşündü. Ama sonra vazgeçti. Onlar da Eos'un büyüleyici şarkısının etkisinde ama bırakayım, gitmeye mecbur olduğumuz yolu böyle mutlu bir şekilde gitsinler. Ben sıkı durabildiğim sürece onların da aklını başına getirmek için zamanım olacaktır. Her gün güneyin biraz daha derinlerine indiler ve Meren'le adamlarının kararlılığında hiçbir değişiklik olmadı. Bir gece kampın etrafına çit döşenirken Tayita Meren'i kenara çekip adamlarının moralini yüksek tutmak için ne yapıyorsun diye sordu. Bence dayanma güçlerinin sonuna geldiler. Asuvan'a evlerine dönmek istiyorlar. Yakında bir isyanla karşılaşabiliriz. Bunları onu sınamak için söylüyordu. Ama Meren öfkelenmişti. Onlar benim adamlarım ve hepsini gayet iyi tanıyorum. Belli ki sen tanıyamamışsın büyücü. Ne başlarında isyankar bir saç teli var ne de ciğerlerindeki havada. Sözlerine benim kadar bağlılar. Tayita, bağışla beni Meren. Senden nasıl kuşku duyabildim diye mırıldandı. Ama Meren'in boğazından cadının sesinin yankılarının yükseldiğini duymuştu. Kendini bu kadar sorunun üstüne bir de asık suratlarla ve huysuzluklarla uğraşmama gerek yok neyse ki diyerek avuttu. Bu Eos işimi kolaylaştırıyor. O sırada Fen kamptan koşarak fırladı. Bir yandan da büyücü Tayita çabuk gel diye bağırıyordu. Lito Liti'nin bebeği dışarı fırladı ve ben tekrar içeri itemiyorum. Bir an önce gelip o zavallı yavruyu senin elinden kurtarmalıyım diyen Tayita ayağa fırladı ve Fen'le birlikte kampa koştu. Tayita, şillik kızının yanına çöküp onu yatıştırırken doğum çabucak oluverdi. Fen bu süreci dehşet içinde izlemişti. Lito Liti'nin her haykırışında o da yerinden zıplıyordu. Kasılmalar arasında kız soluk soluğa ter içinde yatarken artık hiç de eğlenceli bir spor gibi görünmüyor dedi. Seninle ikimizin bu işle uğraşmasına hiç gerek yok bence. Gece yarısı olmadan Lito Liti tepesinde bir tutam kara kıvırcık saçı olan amber rengi bir oğlan doğurmuştu. Tayita'ya göre çocuğun gelişi bu acı yolda yitirdikleri diğer genç hayatların telafisiydi. Hepsi babayla birlikte sevindiler. Adamlar birbirlerine bu iyi bir kehanet diyordu. Tanrılar bize gülümsedi. Artık seferimiz mutlaka başarılı olacak. Tayita danışmak için Nakanto'yu buldu. Halkının adeti nasıldır? Kadın yola devam etmeden önce ne kadar dinlenmeli? İlk karım davarlarımızı yeni bir otluğa götürürken doğurmuştu. Suları geldiğinde öğleni geçiyordu. Yolun kenarında işlerini görsünler diye anasıyla ikisini orada bıraktım. Hava kararmadan bana yetiştiler. Bu da iyi oldu. Çünkü etrafta aslanlar vardı. Sizin kadınlarınız güçlüymüş dedi Tayita. Nakanto hafifçe şaşırmış gibiydi. Onlar Shilluk dedi. Tayita, bu da durumu açıklıyor diyerek ona hak verdi. Ertesi sabah Lito Liti bebeğini kendisinin eğilmesine gerek kalmadan meme emebilecek şekilde kucağına bağladı ve şafakla birlikte erkeğinin peşinden yola koyuldu. Sulak otlak bir arazide yola devam ettiler. Kumlu toprak hayvanların ayaklarının altında esnekti. Tayita hafif yaraları ve rahatsızlıkları merhemiyle tedavi ettiği için durumları iyiydi. Etrafta sonsuz antilop ve bufalo sürüleri olduğu için et sıkıntısı hiç çekmiyorlardı. Günler birbiri ardına sorunsuz geçip gidiyordu. önlerinde fersah fersah açık arazi uzamaktaydı. Sonunda karşıki puslu mavi ufukta dik yamaçlı tepeler göründü. Sonraki günlerde görüntü giderek büyüdü ve gökyüzünün yarısını kaplar hale geldi. Nil'in aktığı sarp geçidi görebiliyorlardı. Dağları aşmak için en rahat geçidin orası olduğunu bildiklerinden doğruca o geçide yöneldiler. Yaklaştıkça sık ormanlarla kaplı yamaçları ve üzerlerindeki fil yollarını görebiliyorlardı. Nihayet Meren daha fazla dayanamadı. Ağır ilerleyen ana birlikten ayrılıp küçük bir keşif kolu kurdu. Doğal olarak Tayita'nın yanında at süren Fende onlarla geldi. Nehrin aktığı boğaza girip fil yolundan yamacın zirvesine doğru tırmanmaya başladılar. Nakanto ileri fırlayıp yeri incelemek için diz çöktüğünde yarı yola ancak gelmişlerdi. Tayita, "Ne oldu?" diye seslendi. Bir cevap gelmeyince atını sürdü ve Shilluk'un kafasını karıştıran şeyi anlamak için yana doğru eğildi. At izleri. Nakanto yeri gösteriyordu. Çok yeni. Sadece bir günlük. Dağ zebrası mı diyerek şansını denedi Tayita. Nakanto anlamlı bir şekilde başını salladı. Fen, Meren için üstünde binici olan atlar diye tercüme etti. Meren endişelendi. Yabancı attılar. Medeniyetten bu uzakta kim olabilir? Düşman olabilirler. Kim olduklarını öğrenmeden peşlerinden gitmemeliyiz. Dönüp geldikleri yola baktı. Aşağıdaki düzlükte birliğin kaldırdığı sarı tozu görebiliyordu. Hala 2-3 fersah uzaktaydılar. Ötekileri beklememiz lazım. O zaman daha güçlü oluruz. Tayita cevap veremeden tepedeki düzlükten biri seslendi ve sesi tepelerde yankılandı. Hepsi irkildi. Meren, "Bizi keşfettiler!" diye bağırdı. Ama Set'in ferahlatıcı nefesi adına bunlar her kimse Mısır diliyle konuşuyorlar. Avuçlarını boru gibi yapıp ağzının yanlarına koydu ve o da yukarıya seslendi. "Kimsiniz siz?" "Kutsal Firavun Nefersetin'in askerleri." "Ortaya çıkın da sizi görelim!" diye seslendi Meren. Üç yabancı atlı onlara doğru gelmeye başlayınca rahatlayarak güldüler. Meren o mesafeden bile birinin mavi Mamos evi sancağını taşıdığını görebiliyordu. Yaklaştıkça her halleriyle Mısırlı oldukları iyice belli olmuştu. Meren onları karşılamak üzere ileri çıktı. İki grup bir araya gelince hayvanlardan indiler ve büyük bir sevinçle kucaklaştılar. Grubun lideri, "Ben Yüzbaşı Rabat'ım" diye kendini tanıttı. Firavun Nefersetin'in hizmetindeki Albay Ah Akton Birliği'nde subayım. Ben de Albay Meren Çambese. Aynı ilahi Firavun için özel bir göreve gidiyorum. Meren daha yüksek rütbeli olduğu için Rabat bir yumruğunu göğsüne götürerek selam durdu. Meren devam etti ve bu da büyücü Gallalalı Tayita. Rabat'ın gözünde gerçek bir saygı ifadesi belirdi ve tekrar selam durdu. Tayita onun aurasından sınırlı bir zekaya sahip olduğunu ama aynı zamanda saf ve dürüst olduğunu anlamıştı. "Ünün senden önde gidiyor büyücü. Lütfen izin ver seni kampımıza götüreyim ve onur konuğumuz ol." Rabat küçük olduğu için Fen'e aldırmamıştı ama o bu hor görmenin farkındaydı. Tayita'ya Shilluk dilinde "Ben bu Rabat'tan hoşlanmadım" dedi. Kibirli biri o. Tayita gülümsedi. Fen baş tacı edilmeye alışmıştı. Bu hali Losris'in Mısır hükümdarı olduğu zamanki halini hatırlatıyordu. "O sadece kaba bir asker" diye avuttu kızı. "Ve uğraşmana değmez." Fen'in ifadesi yumuşadı. "Emrin nedir büyücü?" diye sordu Rabat. "Birliğimizin geri kalanı epeyce yük taşıyor." Tayita düzlükteki toz bulutunu gösterdi. "Lütfen adamlarından birini onlara rehberlik etmesi için yolla." Rabat hemen bir adamını görevlendirdi ve sonra sarp kayalık yoldan onların önüne düştü. Tayita onunla yan yana giderken, "Albay Ah Akton nerede komutan?" diye sordu. "Nehir boyunca ilerlerken bataklık hastalığından öldü." 7 yıl önce miydi bu?" "Hayır büyücü, tam 9 yıl ve 2 ay önceydi" diye düzeltti Rabat. "Bunca zamandır sevgili yurdumuz Mısır'dan uzağız." Tayita, Karnak'tan buraya gelmek için geçen süreyi hesaba katmayı unuttuğunu fark etti. Albay Ahakto'nun yerine kim kumanda ediyor orduya diye sordu. Albay Tinat Ankut. O nerede? Firavun'un emrine uyarak orduyu nehir boyunca güneye götürdü. Beni 20 adam ve bazı kadınlarla birlikte burada bıraktı. Bunlar ya yolda doğum yaptılar ya da artık gidemeyecek kadar hasta ve güçsüz düştüler. Albay Tinat niye burada bıraktı seni? Bana ekin ekmemi, bir at sürüsünü de dönüşünde hazır tutmamı emretti. Ayrıca geri çekilmek zorunda kalırsak burada bir üs olmasını istiyordu. Gittiklerinden beri bir haber aldın mı onlardan? Birkaç ay sonra kurtulan atlarla birlikte 3 adam gönderdi. Anlaşılan güneyde gittikleri ülkede atları sokunca öldüren bir tür sinek varmış ve sürüsünün neredeyse tamamını kaybetmiş. O 3 kişi geldikten sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Bu yabancı yerle onu ve adamlarını yuttu. Bu çok uzun yıllar önceydi. Bunca zamandır karşılaştığımız ilk medeni insanlar sizsiniz. Sesi mahzunlaştı. Onun cesaretini ölçmek için. Burayı terk edip yanındakilerle birlikte Mısır'a dönmeyi hiç düşünmedin mi diye sordu Tayita. Rabat, bunu düşündüm diye itiraf etti. Ama bana verilen emir ve görevim bu mevziyi tutmaktı. Biraz duraksadıktan sonra devam etti. Üstelik Mısır ile aramızda insan yiyen çimalar ve büyük bataklıklar vardı. Tayita, muhtemelen asıl bu nedenle kıpırdamadın yerinden diye düşündü. Konuşurken geçidin başına kadar gelmişlerdi ve önlerinde geniş bir plato uzanıyordu. Hemen o anda buradaki havanın aşağıdaki ovalardan çok daha hoş olduğunu fark ettiler. Ortalıkta otlayan büyükbaş hayvanlar vardı ve Tayita onların gerisinde çamurdan duvarları olan sağlam bir askeri kale görüp şaşırdı. Bu uzak ve vahşi yerde kale bir hayal gibiydi. 2 yıl önce Kübi'den ayrıldıklarından beri gördükleri ilk medeniyet belirtisiydi. Mısır'da hiç kimsenin haberdar olmadığı kayıp bir ileri karakoldu burası. Buranın adı nedir diye sordu Tayita. Albay Tinat, Adaki Kalesi demişti. Otlayan hayvanların arasından ilerlediler. Bunlar yüksek, uzun bacaklı, geniş ve çıkıntılı omuzlu hayvanlardı ve ağır yayvan boynuzları vardı. Hepsinin postu farklı bir renk ve desendeydi. İki tane birbirinin aynı olan yoktu. Ya kırmızı, beyaz, ya siyah, sarıydılar. Zıt renklerde de lekeleri, benekleri bulunuyordu. Bu hayvanları nereden buldunuz diye sordu Tayita. Hiç böylesini görmemiştim. Yerli kabilelerden satın aldık. Onlar bu hayvanlara zebu diyorlar. Sürü bize süt ve et sağlıyor. Onlar olmasa şimdikinden bile daha fazla sıkıntı çekeriz. Meren kaşlarını çattı ve ruhsuzluğundan dolayı Rabat'ı paylamak üzere ağzını açtı ama Tayita onun niyetini anlayarak başını çabucak sallayıp susturdu. Bu adam hakkında Tayita da diğerleriyle aynı düşüncedeydi. Ama daha sonra bu adamın işbirliğine ihtiyaç duyacakları için ona saldırmanın bir yararı olmayacaktı. Kalenin etrafındaki tarlalarda karabuğday, kavun ve Tayita'nın bilmediği bazı sebzeler ekiliydi. Rabat onlara yerlerin verdiği isimleri saydı ve iri, parlak siyah bir sebzeyi kopartmak üzere atından indi. Sonra onu Tayita'ya uzattı. Etle birlikte pişirilince lezzetli ve besleyici oluyor. Kaleye vardıklarında garnizondaki kadın ve çocuklar kapılara koşup karşıladılar. Yanlarında ekşi süt ve karabuğday ekmekleri vardı. Hepsi 50 kişi kadardı ve yeterince yakınlık gösterseler de hallerinde bir pejmürdelik, bir mahzunluk vardı. Kaledeki barınma imkanları sınırlıydı. Kadınlar Tayita ile Fen'e küçük, penceresiz bir hücre verdiler. Zemin sıkıştırılmış topraktı. Karıncalar askeri bir nizamla kabaca yontulmuş duvarlarda yürüyor ve parlak siyah kakalaklar kütük duvarlardaki çatlaklardan girip çıkıyordu. Odanın önceki sakinlerinin yıkanmamış bedenleri ve eşyaları kötü bir koku yaymaktaydı. Rabat özür dileyerek Meren ile diğer subay ve askerlerin kendi askerleriyle birlikte ortak barakalarda yatacaklarını açıkladı. Tayita şükran ve üzüntüyle bu konukseverlik teklifini geri çevirdi. 29. ayrımın sonu sayfa 233, devamı 30. ayrımda.